köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Tüm dinleyicilerimize hoş geldiniz diyoruz tekrar. Evet, geçtiğimiz hafta programımızda Türkiye'nin yüz aklarından en önemli kuruluşlarımızdan olan Kızılay Derneği'nin faaliyetlerini, şimdiye kadar neleri nasıl gerçekleştirdiklerini, faaliyet alanları hakkında Kızılay Derneği Eğitim Yönetimi Bölümü Müdür Vekili Sayın Elif Taşkın'dan bilgi almıştık ve Elif Hanım bizlere şunları anlatmıştı. Demişti ki, özellikle tarihine şöyle bir vurgu yapalım istiyorum. 1868 yılından bu yana toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkıda bulunmak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak için önemli görevler üstlenen Türk Kızılayı, kan, afet, uluslararası yardım, göç ve mülteci hizmetleri, sosyal hizmetler, sağlık, ilk yardım, eğitim, gençlik ve mineralli su işletmeleri alanlarında faaliyet gösteriyorlardı. Evet, Türk Kızılayı ülke çapında yaygınlaştırdığı afet müdahale ve afet lojistik sistemleriyle dünyanın en iyi afet örgütleri birine sahiptir. Ankara ve Erzincan'da çadır işletmesi ve üretim atölyesi vardır. Türk Kızılayı bölge kan merkezleri, kan bağış merkezleri ve mobil kan bağış araçlarıyla ülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamayı hedeflemektedir Kızılay Derneği. Ve kurulduğu günden bu yana sağlık hizmeti veren Türk Kızılayı, Konya ve Kayseri'deki hastaneleri, İstanbul'daki 3 tıp merkezinde yüksek kaliteli cihazları ve deneyimli sağlık çalışanlarıyla vatandaşlarımıza uygun ücretlerle modern sağlık hizmeti sunmaktadır. Türkiye Kızılayı bünyesindeki ilk yardım merkezlerinde düzenlediği eğitim programlarıyla toplumda ilk yardım bilincinin yaygınlaşmasını hedeflemektedir. Ve son olarak da şunu ekleyelim. Türk Kızılayı tarafından göç hizmetleri kapsamında dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın ülkemiz sınırları içerisinde kayıt altında bulunan tüm yabancılara yönelik insani yardım faaliyetleri yürütmektedir. Evet, bugün de göç ve mültecileri konuşmak üzere stüdyomuzda Kızılay Derneği Genel Müdürü Sayın Doktor Mehmet Güllüoğlu bizlerle, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, dilerseniz söze biz devam edelim sevgili dinleyiciler. Şimdi Kızılay Genel Müdürü Sayın Mehmet Güllüoğlu bizlerle birlikte. Bugün öncelikle Kızılay'ın yardım çalışmalarında bölgemizde olan ve sınır komşumuz olan Suriye'deki yardım çalışmalarına değinmeye çalışacağız. Bu bölgede ne tür yardımlar yapıyorlar ve özellikle de Kızılay Başkanı Doktor Kınık'ın söylemiş olduğu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük insanlık dramının yaşanmış olduğu bölge olarak niteliyor Suriye'yi. Gerçekten burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Yani burada çocuklar, kadınlar, masum insanlar mağdur oldu. Önce Suriye diyelim biz. Şimdi Suriye'nin şöyle bir tablosunu çizelim isterseniz Sayın Güllüoğlu. Çünkü komşumuz dedik. Aslında bu düne kadar Osmanlı ecdadının bizim topraklarımız dediğimiz bölgeydi burası. Şu an için Suriye'de mesela savaştan önce 15 Mart 2011 öncesi Suriye nüfusu ne kadardı? Şu an ne kadar mülteci durumuna düşmüş insan var? Buradan girelim isterseniz, buyurun.
Tabii ki. Öncelikle göç konusu sadece Suriye krizinden dolayı değil, dünyadaki birçok sebepten dolayı ama en çok afetlerden, kuraklıktan, kıtlıktan ve yine çatışmalardan kaynaklı olarak hayatın bir gerçeği.
Evet.
Günümüzde 65 milyon insanın farklı sebeplerden dolayı ve farklı coğrafyalarda göç ettiği biliniyor. En az bu rakam, ki daha fazla olduğunu da tahmin ediyoruz. Bu rakamın içinde ise Suriye krizi, gerek Suriye içinde yer değiştirmiş, göç etmiş insanlar, gerek Suriye'den dışarıya çıkan yaklaşık 4,5-5 milyon civarında insanla beraber hakikaten çağımızın esasında yüzyılın, yani son yüzyılın en büyük krizini oluşturuyor. Türkiye'de 3 milyona yakın, Ürdün ve Lübnan'dakilerle beraber de toplam neredeyse 5 milyona yakın insan Suriye'yi terk etmiş durumda.
Yani Suriye'nin dışında.
Suriye'nin dışında.
Vatansız olarak yaşıyorlar.
Suriye, Türkiye'de, Ürdün'de, Lübnan'da, Irak'ta ve daha az bir kısımda da Avrupa'da, başka ülkelerde.
Hı hı.
Suriye'nin içinde ise 6 milyondan daha fazla insan evini, barkını terk etmiş durumda. Kimileri, büyük bir kısmı birkaç defa göç etmiş durumda. Yani önce köyünden başka bir köye, o köyden başka bir şehre,
daha sonra
şehirden
başka, bir,
başka bir kasabaya, o kasabadan başka bir köye. Kimi aileler 4-5 defa göç etmiş durumda. Türkiye'ye gelen ailelerin, Türkiye'ye gelen Suriyelilerin bir kısmı Suriye içinde 4-5 defa göç ettikten sonra Türkiye'ye gelmiş durumda.
Hı hı.
O yüzden özellikle Suriyeli göçmenler, gerek Türkiye'dekiler, gerek başka ülkelerdekiler, göçten en fazla etkilenen kitlelerin başında geliyor. Tabii coğrafi olarak yakınlığımız, kültürel olarak yakınlığımız sebebiyle doğal olarak biz de bu konuyla, bu krizle çok yakınız. Çok temas halindeyiz. Dünyanın başka ülkelerindeki, Afganistan'daki göç, Latin Amerika'daki göç, Afrika'daki göç de dünyanın krizlerinden bir tanesi. Ama bizim için Suriye krizi özel olarak önemli.
Şu an için
özel olarak müdahale etmeye çalıştığımız en önemli krizlerden bir tanesi.
Evet, biraz önce 65 milyon mülteciden bahsettiniz. Bu 65 milyonun yaklaşık biraz önce 5 milyon yurt dışı dediniz. Diğer ülkelere, komşu ülkelere sığınan 6 milyon da Suriye içi, yaklaşık 11 milyon evet. insan yer değiştirmek zorunda kaldınız. Ve aslında insan hakları evrensel beyannamesine göre bir insanın en temel haklarından bir tanesi vatan ve mülkiyet hakkı ve bu kadar insan vatanlarından, mülklerinden oldular. Diğer taraftan sadece o kadar da değil tabii ki. Büyük bir ihtimalle çok ciddi hani insani yaşam koşulları dediğimiz bu koşulların dışında kaldılar galiba. Şimdi şöyle, Suriye deyince özellikle ciddi sorunların yaşandığı bölgeler, mesela Halep diyoruz, yine Türkiye'nin sınır bölgesindeki Elbap, İdlib, o bölgelerde yaşanan, yani genel olarak tablo, çünkü siz yakinen biliyorsunuz bu coğrafyada yaşananları, hangi bölgeler genel anlamda mı Suriye güvensiz ve savaş alanı olarak niteleyebiliriz?
Tabii özellikle Suriye'yi bir anlamak lazım.
Hı hı.
Yani Suriye ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu, hangi şartlarda kuruldu, genel olarak yapısı nasıldı? Suriye tabii Osmanlı bakiyesi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, ülkelerden bir tanesi.
Hı hı.
Modern Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu sıralarda o dönem öncelikle Fransızlar, sonra da İngilizlerin hakimiyetinde kalan, çoğunluğu Sünni Müslümanlardan olan,
hı hı.
Ama azınlıkta da hem başka dinlerden hem diğer Nusayri, Şii gibi farklı Müslüman grupların da olduğu bir ülke. Ama özellikle 1950'lerden sonra ise mevcuttaki Esad ailesinin kontrolüne bırakılmış olan, özellikle ordunun ve idarenin çoğu önemli noktalarının bu aile ve bu ailenin yakınlarına ya da yine genel olarak da Nusayrilere bırakıldığı bir ülke.
Evet.
Burada tabii bizim esas derdimiz, özellikle benim kurumum gibi insan yardımıyla olan, ilgilenen bir kurum için, mezhepten, etnik kökenden ziyade tarihi, hı hı. anlamak, okumak anlamında bunları ifade ediyorum. Tabii gittikçe gelişen, ticaretin önde olduğu, bazı alanlarda sanat ve zanaat alanında önemli bir ülke. Halep bu anlamda önemli şehirlerden bir tanesi. Şam hem bizim İslam tarihi açısından hem tarihi ve kültürel açıdan önemli şehirlerden bir tanesi. Gerek Emevilere gerek birçok İslam devletine ev sahipliği yapmış şehirlerden, hı hı. bir tanesi. Tabii yakın zamanda ise artık 2010-2011 yılında hep o zaman herkesin dilinde olan Arap Baharı ile beraber başlayan, önce Tunus'ta sonra diğer ülkelere doğru yayılan,
Libya, Mısır derken,
aynen, Arap Baharı akımından etkilenen. Ama bunun tabii arka planında ise Hamek katliamının, Hafız Esad'ın, Beşir Esad'ın ve bu yapının, bu yönetim tarzının ülke üzerinde, bu halk üzerindeki etkisi esasında
baskısı,
var. Baskısı esasında, hı hı. var. Ve neticesinde de 2011 Mart ayından önce başlayan ama o Mart ayı ile beraber artık krizin, bu bir krizdir diye adının konduğu gösteriler, silahla müdahale, ordunun bunu çok sert bir şekilde bastırmaya başlaması ve artık önce ülke içinde başlayan bir iç savaşa dönen, sonrasında ise bunun bir bölgesel krize döndüğü, göçün büyümesiyle beraber ise esasında dünya çapında bir krize döndüğü bir krizle karşı karşıyayız. Tabii Türkiye olarak bir siyasi tarafı var işin, ama yine benim alanım olan ve esas
insani boyutu,
özellikle vurgulamak istediğimiz konu ise çocukların, kadınların, yaşlıların, engellerin etkilendiği insani tarafı.
Evet.
Çünkü siyasi krizler en nihayetinde bir şekilde masada keşke kalsa. Ama ne zamanki sivilleri, Ne zaman ki hiçbir suçu günahı olmayan bebekleri etkilemeye başladığında artık orada çaresiz duruma düşüyoruz. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hakikaten 2. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insan Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, dünyanın birçok noktasında etkilenmişti. Dünya insanlığı servetlerini, birikimlerini silahlara harcamıştı.
Evet.
Ve bütün enerjisi o taraflara kaymıştı. Günümüzde de tabii
bunu yaşamış olan insanlık yine aynı trajediyi yine sahneliyor, değil mi?
Esasında bu tekrarlanan bir şey. Ben bunu ifade ederken kendim de mahcup olarak ifade ediyorum. Dünyada ne yazık ki savaşlar, çatışmalar hep oldu. Günümüzde de olmaya devam ediyor. 1994 yılında Ruanda'da 3 ayda 800 bin ile 1 milyon arasında insan birbirlerini öldürmüştü.
Katledildi, değil mi?
Katletmişti. Birbirlerini katletmişti ki o da tamamen yapay bir kriz ve günümüzün anlaşanlı Avrupa devletlerinin bizzat katkı sağladığı bir krizdi. 2010'lu yıllarda ise bizim şahitliğimizde ne yazık ki Suriye krizi ve onun doğal bir etkisi olarak da göç sorunuyla, göç gerçeğiyle karşı karşıyayız.
Evet.
Tabii bunun dediğim gibi hem Türkiye'ye yansıyan, bizzat Türkiye'de ki bulunan 3 milyona yakın Suriyeli, Iraklı ve diğer etkileri var. Terör örgütleri var. Çünkü DEAŞ diye ifade edilen, öncelikle Suriye'de ortaya çıkan, Irak'da sıçrayan, Musul'u işgal eden, hala işgal etmeye devam eden bir örgüt yüzünden göç eden yüz binlerce insanlar var.
Aslında şunu söyleyebilir miyiz? Mesela kırılma noktası olan bölgelerde bu tür terör örgütleri yaşama alanı buluyor. Ve bunu tetikleyen ülkeler de maalesef mevcut. Şu an için mesela Suriye'de sayısı belirsiz ülkenin savaştığı söyleniyor. Ve birçok terör örgütü de burada faaliyette. Yani aslında buna meydan vermemek gerekiyor ama maalesef yine işte büyükler ya da birileri bunları görmüyor. Ya da buradan menfaat devşirme çabasında olan birileri yine burada at koşturmaya devam ediyor. Ve olan buradaki masum insanları oluyor. Şu an 11 milyon Suriyeli, neredeyse Suriye nüfusunun yanlış hatırlamıyorsam savaş öncesi 21 milyon evet, civarındaydı.
Yarısından daha çoğu
gitmiş vaziyette ve buna rağmen hala bu bölgedeki savaş devam ediyor. İnşallah biter diyelim. Olayın tabii ki insani boyutu. Siz mültecilerden bahsettiniz. Türkiye 3 milyonunu aldı. Batılı ülkeler. Çok komik bir rakam. Efendim işte 50 kişi alsak mı, 80 kişi alsak mı, 100 kişi alsak mı ki bunu söyleyen de dünyanın süper güçleri. Ve burada artık gerçekten işte bizim kurumlarımız ya da bizim bu yardımlaşma duygumuz ön plana çıkıyor ve iyi ki var diyoruz biz bu. STK'lar, sivil toplum kuruluşları buralara yardım götürüyorlar. Şimdi genelde sizin yardımlarınız hem Suriye içine hem bu mülteciler konusunda çadır kentlerde kalan mültecilere yardımlarınız var, değil mi?
Hem Türkiye'deki kamplarda kalanlara hem Türkiye'deki kamp dışındaki Suriyelilere veya diğer göçmenlere aynı zamanda da Suriye'nin içine yönelik yardımlarımız var. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi şu an dünyada göç konusunda gerek barındırdığı insan sayısı itibariyle gerekse diğer sosyal, ekonomik ve güvenlik riski itibariyle Türkiye en çok etkilenenlerden bir tanesi.
Evet.
Başka ülkelerde var ancak dediğim gibi Suriye krizi şu an dünyadaki en büyük göç krizlerinden bir tanesi. Yoksa Afganistan'da, Pakistan'da, Yemen'de, başka ülkelerde farklı farklı sebeplerden kaynaklı göçlerden dolayı göç krizinden etkileniyor. Ama tabii günümüzde ve yaşadığımız ve bizzat mesul olduğumuz ülke anlamında da Türkiye'de bu konuda hakikaten etkilenenlerden bir tanesi. Kızılay olarak biz de Mart 2011'den bugüne kadar ilk olarak Hatay'a giriş yapan Türkmenler, Suriyelileri karşıladık. İlk kampları kurduk. Daha sonraki kamp kurulumları ve yönetimi konusunda ise ilgili devlet kuruluşlarını AFAD'a ve diğer kuruluşlara devrettik. Ama ilk günden itibaren vazife aldık. Tabii kampların sayısı arttı. Kamplarda
insan sayısı arttı.
İnsan sayısı arttı. Kamp dışında yaşayan insan sayısı arttı. Artık günümüzdeki Suriyelilerin yaklaşık %10'u kamplarda, %90'ı ise kamp dışında yaşıyor. O yüzden kamp dışına yönelik birçok projeyi hayata geçirme ihtiyacı hissettik. Yine gerek Birleşmiş Milletler kaynaklarından, gerek diğer uluslararası kaynaklardan, gerek kendi imkanlarımızla şu an 7 şehirde var. 8.sini açıyoruz inşallah. Toplum merkezleri kurduk ve onlara Türkiye'de kaldıkları müddetçe ihtiyaç duyacakları Türkçe, Arapça, İngilizce eğitimlerini planladık. Bu çalışmalar devam ediyor.
Yani dil kursları.
Dil kursları, meslek kursları. Arapça bilen psikologların görev aldığı çalışmalar.
Yani, ciddi anlamda travma yaşıyorlar çünkü.
Travma yaşıyorlar. Kendilerini ifade, yani sonuçta hiçbir travma daha yaşamasalar, başka bir ülkede bazen yalnız.
Kültüründe değil
kesinlikle.
Mi?
Bazen yalnız, bazen kalabalık bir ailenin içinde yaşamaya çalışıyorlar. Yani kadınların maruz kaldığı travmalar, çocukların maruz kaldığı travmalar, engellilerin maruz kaldığı dramlar. Sonuçta hepimiz bir insan hayatı yaşıyoruz. Yani hiçbir savaşın olmadığı bir toplumda dahi bireylerin sorunları vardır.
Evet.
Ekonomik sorunları vardır, sağlık sorunları vardır, ailevi sorunları vardır. Bir de üstüne çok ciddi travmalar yaşamışsınız. Eşiniz öldürülmüş, çocuklarınız kaçırılmış, belki bazı çocuğunuz terör örgütlerine gitmiş. Yani çok ciddi hem rejim tarafından hem başka örgütler tarafından travmaya maruz kalmışsınız. Biraz önce ifade ettim, 3-4 defa göç etmek zorunda kalmışsınız. Yine geçenlerde Suriye tarafındayken bir çadırı ziyaret ettik.
Hı hı.
Bir aile evin reisi olan babanın ifadelerini paylaşmak istiyorum. Önceden 4 tane iş makinesi varmış. İkisini bir örgüt almış, diğer ikisini başka bir örgüt almış.
Gasp etmişler yani.
Gasp etmişler. Şu an onlar evinden, barkından da ayrılmak zorunda kalmışlar. Türkiye sınırına yakın bir bölgede bir çadırın içinde, çamurun içinde yaşamaya çalışıyorlar. Onun da kendi babası var, yani evin dedesi var. İşte evin büyük annesi var, çocukları var. Önceden hani 4 iş makinesi olan, ki günümüzde bile
yaşam nispeten
varlıklı olan, nispeten orta halli olacak olan biri şu an için çamurun içinde, bir çadırın içinde hayatı devam ettirmeye çalışıyor. Dediğim gibi, yani normalde bile insanlar birçok kendi hayatın meşgalesiyle uğraşırken artık Suriyeliler hem maddi anlamda hem manevi anlamda, psikolojik anlamda birçok travmayla, birçok zorlukla baş etmeye çalışıyorlar. Önceden yine düzenli elektrik altyapısı olan, düzenli su altyapısı olan, telefon altyapısı olan şehirler artık yok. Özellikle Kuzey Suriye bölgesinde, Halep'te, Humus'ta, Hama'da, Lazkiye'de ya da Doğu Suriye taraflarında altyapı ne yazık ki yani neredeyse sıfırdan
çökmüş
şehirlerin kurulması gerekiyor.
Yani gerçekten o manzaralara baktığımız zaman yıkılmış binalar.
Evet.
Yani bu ciddi anlamda sadece bina anlamında değil, tabii ki tarihi eserlere, altyapıya, her şeye zarar verdi. Yani orada kültür de yok oluyor, hayat da yok oluyor. Yani bunu bir tarafa şimdilik bırakmak zorundayız. Çünkü hani önceliğimiz insan diyoruz ya, önce insanları nasıl hayatta tutabiliriz ve onların ihtiyacı, ama diğer tarafta gerçekten dünya tarihi de burada yok oldu yani, değil mi?
Aynen öyle. Tabii biz günümüzde Halep diye hep konuşmalara başlıyoruz ama esasında 6. yılını bitirmek üzere olan bir krizle karşı karşıyayız. Ve 6 yılda insanlık çok büyük sıkıntılarla, çok büyük sorularla, imtihanlarla karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz yıllarda Madaya denen bölge açlıkla terbiye edilmeye çalışıldı ve insanlar açlıkla öldü. Açlıkla öldürüldü. Guta denen bölgede, Filistin mülteci kampları olan Yermük bölgesinde ve daha adını bilmediğimiz 20'den fazla bölge açlıkla terbiye edildi.
Evet.
Ve ne yazık ki günümüzdeki Birleşmiş Milletler sistemi, günümüzdeki insani yardım sisteminin imkanlarıyla biz oralara ulaşamadık. Ta ki birçok görüşmelerden sonra, birçok insan, yüzlerce insan açlıktan öldükten sonra yardımlar içerilere girebildi. Halep'i niye bu kadar konuşuyoruz? Yine Halep de benzeri bir durumla karşı karşıyaydı. Muhalifler diye ifade edilen gruplar sıkıştırılmıştı. Ve o muhaliflerin
bir
bölgesinde
abluk
altına alınmıştı. Doğu Halep dediğimiz, eski Halep dediğimiz bölgede. Ve o bölgedeki insanlar, siviller ve muhalif gruplarla yine işte Rusya ve Nizam diye ifade edilen rejim güçleri arasında süren görüşmeler neticesinde oradaki insanlar diğer bölgelerdeki gibi açlıkla kuşatma altında yaşama devam etmek yerine bir nevi geçici bir ateşkes sağlandı, bir koridor sağlandı ve oradan tahliye edildiler.
Tahliye işlemleri
tabii
yapıldı.
Bu sefer evini barkını bırakan insanların, 45 bin civarındaki insanın yeni yerleşecekleri yerlerdeki ihtiyaçları konusu gündeme geldi. Tabii zaman zaman insanoğlu nisyan ile malumdur, unutkandır insanoğlu. Zaman zaman bu tür konular tekrar krizlere dikkat çekme konusunda faydalı oluyor. İçeride hakikaten zor koşulda yaşayan, bizim yetişmeye çalıştığımız ama gerek aynı yardım gerek nakdi yardım yetersizliğinden dolayı yetişemediğimiz milyonlarca Suriyeli'ye, içerideki binlerce aileye yetişme konusunda yeni bir farkındalık oluşmuş oldu. Dünyada bir farkındalık oluşmuş oldu. Bu anlamda evet, bu kampanya sayesinde biz içerideki sadece o yeni gelen 45 bin insana değil, daha önceden Halep'i bırakıp gelmiş olan binlerce insana, başka göç eden insanlara da yardım götürme fırsatını yakalamış olduk. zaman zaman içeriye de girip çıktığımızda da hakikaten kış bu sene oraları da etkiledi.
Çok ağır geçiyor değil mi?
Her sene kar yağmaz oralara ama bu sene kar yağdı.
Evet.
O anlamda soğukla mücadele ki kış özellikle bizim her sene gelirken korktuğumuz bir mevsimdir. Hastalıkların arttığı, yaşam koşullarının zorlaştığı bir dönemdir.
Özellikle de.
Arttığı bir,
değil mi? Evet. Yani bebeklerin, yaşların, hastaların biraz daha hastalar için risk taşıyan bir zaman dilimi
kesinlikle
olarak.
Kesinlikle çünkü ısınma gibi ekstra bir önlem daha almanız gerekiyor. Ekstra bir destek daha vermeniz gerekiyor. Bu hem Türkiye'deki Suriyeliler için geçerli, özellikle Suriye içindeki Suriyeliler için de geçerli olacak şekilde. Kış bizim için ayrı bir risk zamanıdır, ayrı bir tehlike zamanıdır. O anlamda da bu Halep'in boşaltılması sırasına denk gelen kampanyayla biz de daha fazla yardım ulaştırabilir duruma geldik. Tabii içeride barınma ihtiyacından ki bunu kısa vadede çadırla çözebiliyoruz. Çadır içi malzemelere yani iç altının hasırına, yatağına, battaniyesine, ısınması için gereken
soba,
ısıtıcılara birçok farklı çözümler evet, farklı var. Onların gaz sobaları var, katalitik çözümler var. Bunlara yine kış vakti kışlık giysiye bir insanın her gün ihtiyaç duyacağı gıda ve temiz suya, hastalandığında ihtiyaç duyacağı doktor hizmetine ve ilaç hizmetine kadar birçok noktada gerek kendi kaynaklarımızla, gerek Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla, gerekse yurt dışı kaynaklar harekete geçirerek birçok ülkeden bu konuda proje planlayarak harekete geçirmeye çalıştık. Tabii son günlerdeki farkındalık
biraz
gayet
daha
güzel.
Arttı zannediyorum.
Evet, gerek ülkemizden ki öncelikle ülkemizden olmak üzere.
Yani bu konuda zaman zaman medyaya yansıyan o yardım kuruluşlarının ya da geçtiğimiz günlerde zannediyorum ki bir tır kafilesi yola çıktı ve Kızılay Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama. Gerçekten biz bir köprü vazifesi yapıyoruz dedi. Yani yapılan yardımları alıp ihtiyaç sahiplerine götürüyoruz şeklinde. Gerek Ankara'daki gerek Türkiye genelindeki o yapılan yardım ya da bağışları siz gidip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsunuz değil mi?
Aynen öyle. Daha biraz önce Kredi ve Yurtlar Kurumu ile beraber ortak planladığımız bir yardım organizasyonundan geliyorum. Yine orada kalan öğrenci arkadaşlarımız gerek kendi imkanlarıyla gerek bizzat Kızılay gönüllüsü gibi yardım planladılar ve Ankara'dan 3 tırlık bir yardımı Halep'e doğru oradaki ihtiyaç sahiplerine, daha doğrusu Suriye içindeki ihtiyaç sahiplerine olmak üzere uğurladık.
Hı hı.
Evet, hakikaten şu aralar çok yoğun bir farkındalık var. Bu işin tabii bizim bir taraftan köprü vazifemiz var, bir taraftan ise ciddi bir organizasyon vazifesi var. Bu yardım farkındalığının arttığı dönemlerde özellikle çok daha yoğun
bunu dağıtmak, ulaştırmak
tabii ki
mesele
bunu,
değil
bunu
mi?
Bunu tasnif etmek, hı hı. Bunu doğru zamanda doğru kişilere, doğru ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak, tekrarlamayı önlemek, yani aynı kişiye iki defa yardım vermek yerine iki farklı kişiye doğru yardımı ulaştırmak gibi, hı hı, bizim mesuliyetlerimiz var. Biz de bunu en iyi şekilde yapalım diye uğraşıyoruz.
Şu ana kadar Suriye civarına ne kadar tır gönderdiniz?
Özellikle
bir sayı verebilir miyiz?
Son dönemde başlayan kampanyalardan sonra sadece Kızılay eliyle 500 tırı geçti.
Hı hı.
Bizim tabii bir de ayrıca sınırda bir vazifemiz var. Sınırdaki vazifemiz ise Türkiye'den ya da dünyadan gelen yardımları, eğer insani yardım diye belirtilmişse,
hı hı,
onları da alıp onların da insani yardım olduğunu kontrol edip hızlandırmak gibi ayrı bir vazifemiz var. Onlarla beraber 1000 tırı geçti. Ama tabii burada tır diye ifade etmek çok kaba bir ifade olarak kalıyor. Biz içerideki özellikle sınırımıza yakın bölgelerdeki milyonun üzerindeki ihtiyaç sahibine ulaşmaya çalışıyoruz.
Evet.
Burada önemli noktalardan bir tanesi de evet şu aralar farkındalık var, kampanyalar yürüyor. Ama bu insanların bir ay sonra da ihtiyacı olacak, iki ay sonra da ihtiyacı olacak. O yüzden gerek elimizdekilerin içeriye sevkinin planlanması, gerekse bu kampanyaların düzenli hale gelmesi konusunda, evet, ya da çabalarımız var. Yoksa evet, hani tekrar dediğim gibi farklılık oluştuğu anda yükselen bir bağış isteği ama iki ay sonra azalan, bazen şu an için çok basit kalan unun, suyun, belki bazı temel gıda malzemelerinin bile o dönemde tükendiği zamanlar yaşayabiliyoruz. O yüzden bizi dinleyenler, sizlerin vasıtasıyla bizi dinleyenlere de bunu söylemek isterim. Yardımın mümkünse en kıymetlisi az bile olsa devamlı olanı.
Sürekli olan değil
sürekli
mi?
Sürekli olanı.
Evet, çünkü
özellikle böyle uzun süren krizlerde, Suriye krizinde olduğu gibi bu insanların bir kısmının ihtiyacı bitmiyor.
Hı hı.
Her an bizim onlara, yetimlere, yaşlılara, çalışamayacak ailelere yardıma ulaştırmamız gerekiyor.
Gıdaya ki bu insanlar gerekiyor. Şu an için zaten hani mülteci durumunda ya da yerlerinden, yurtlarından olmuş insanlar. Durum düzelinceye kadar bu insanların dışarıdan gelen yardımlarla hayatta kalabilmesi mümkün. Aynen. Onun için öyle. De bu yardımların sürekli olması gerekiyor. Şunu merak ettim. Mesela zaman zaman dediniz işte bazı durumlar sonrasında Türkiye'de işte farkındalık artabiliyor dediniz. Mesela size gelen yurt dışından ya biz de bu bölgeye yardım etmek istiyoruz. Şu yardımları alır mısınız diyen kurumlar ya da ülkeler var mı? STK'lar var mı? Çünkü siz bu işi resmi olarak yani dediğimiz gibi bir altyapı, o bölgenin bilinmesi lazım. Orada bir elemanların olması gerekiyor. Bunun için aracı kurumlara ihtiyaç var. Size bu konuda ulaşanlar oluyor mu?
Son dönemde özellikle gerek Körfez ülkelerinden, yani Suudi Arabistan, Katar, diğer Kuveyt gibi Körfez ülkelerinden, daha az olmakla beraber bazı Avrupa ülkelerinden, Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızla, onların kurmuş oldukları derneklerden.
Ne kadar güzel.
Son dönemde hakikaten artan bir farkındalık oralarda da var. Tabii sonuçta evet, Suriye'den Türkiye en fazla etkilenen ülkelerden bir tanesi ama bir şekilde de bir Müslüman ülke ve diğer Müslüman ülkelerden de bu anlamda mümkün olduğu kadar biz de onları harekete geçirmeye, oradalardaki farkındalığı da artırmaya çalışıyoruz. Ama toplamda yani Türkiye'deki bütün yardımlar, dünyadan gelen bütün yardımlar, hepsinin yani bizlerinki de bütün yardımların toplamı bile sonuçta 10 milyonluk bir kabaca nüfustan bahsediyoruz. İnsanların temel insani koşullarını sağlamasına yetmiyor. Evet. Yetemiyoruz. Bir de tabii dünyada şu an tek Suriye krizi yok. Hı hı. Yani Afganistan'daki kriz, Yemen'deki kriz ki dünyadaki farklı kriz alanlarına dikkat çekmek gerekiyor. Suriye krizinden bizzat şehirlerimizdeki Suriyelilerden dolayı ya da komşumuz olması hasebiyle medyadan dolayı, siyasi ilgiden dolayı daha fazla haberdarız. Ama dünyada benzeri krizleri yaşayan çok alan var. Kimi Müslüman, kimi gayrimüslim fark etmeden bu anlamda biraz daha farkındalığı artırmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii öncelikle fiziki olarak yakınlığı olması, Türkiye'deki bizzat göçmenlerden dolayı da Suriye krizi bizim açımızdan da önemli bir
önemli
kriz.
Önemli diyorsunuz, evet. Biz de onun için Suriye'den başlayalım dedik değerli dinleyenler ve bundan sonraki programlarda da Sayın Güllüoğlu'nun da söylediği gibi diğer bölgelerdeki çalışmaları hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bizim burada amacımız farkındalığın artırılması. Yani bir kriz oluştuktan sonra geçtiğimiz yıllarda bir aylan bebek vardı. Bir işte boğulup kıyıya vuran bir bebekten sonra bir farkındalık değil, insan olarak bu krizleri gören insanlar olarak bu farkındalığın her daim devam etmesi bizim amacımız. İyilerin ve iyiliklerin çoğalması dileğiyle diyelim. Bugünlük süremizin sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum Sayın Güllüoğlu. İnşallah devam edeceğiz. Kızılay'ımızın, Türk Kızılay'ının bu yardım çalışmalarını ve özellikle de veren elle alan eli buluşturan bu çalışmaları dinleyicilerimizle paylaşmaya ve bu farkındalığın artmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sevdiğim bir düstur vardır. İyiliğe vesile olan onu yapan gibidir diye. Bu sizin vasıtanızla biz de yaptığımız faaliyetleri anlatabilmişsek, kimi insanları iyiliğe teşvik edebilmişsek ne mutlu bizlere.
İnşallah diyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet değerli dinleyenler, bugün stüdyo konuğumuz Kızılay Genel Müdürü Sayın Mehmet Güllüoğlu bizlerle birlikteydi. Diğer programlarda bu çalışmaları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Program sunucularınız ben Hatice Uysal.
Ben Gökçen Dursun.
Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.
Gönül Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.